11. ayrım. Oya, üniversite sıralarında tanıştığı mimarlık bölümünden Tunç adlı yakışıklı bir gençle okul bitiminde evlenmişti. Tunç, yoksul bir ailenin oğluydu. Ancak çok dürüst ve çalışkan bir çocuktu. Okulda bütün kızlar ona hayrandı. Gerçi Oya da okulun en güzel kızıydı. Birbirlerine çok yakışmışlardı. Nişan töreni çok şatafatlı olmuştu. Gufran ve Özdemir kızlarının bu mutlu günü için hiçbir masraftan kaçınmamışlardı. Tunç'un ailesi biraz Alaturka'ydı. Eğlenmek, göbek atmak istemişlerdi. Tunç ile Oya düğün yapmayacakları, yalnızca nikahla yetinecekleri için Tarabya'nın en güzel restoranını tutmuştu Özdemir. Restoranın sahibi Musa, Özdemir'in bir hastasıydı ve dostlukları hasta-doktor ilişkisini aşmış, iki kardeş gibi olmuşlardı. Nişan istedikleri gibi oldu. Zaten mekanın solisti tanınmış bir sanatçı olan İbrahim Erkal'dı. Oya bayılıyordu İbrahim Erkal'ın şarkılarına. Tunç'un ailesi arabesk seviyordu. Herkes salonun ortasında sabaha kadar göbek attı. Nikah Kadıköy Evlendirme Dairesi'nde kıyıldı ve gelenlere birer şeker dağıtıldı. Balayını Oya'nın dayısının Şile'deki evinde geçirdiler. Tunç, balayının ardından büyük bir inşaat şirketinde mimar olarak işe başlamıştı. Bu da yine Özdemir'in gayretiyle olmuştu. Ünlü bir firmaydı Diker İnşaat. Diyarbakırlı patron Mehmet Diker, Özdemir'in bir hastasıydı yine. Tunç'u çok başarılı bulmuştu. Oya ise kafasına turizmi takmıştı. Genç kadının bütün arzusu iyi bir rehber olmaktı. Sonunda babasının bir ahbabının turizm şirketinde başladı işe. Özdemir olmasaydı acaba ne olacaktı Oya ile Tunç'un durumu diye hep Gufran merak etmişti. Çok sevdiği kocası nişandan başlayarak her dertlerine çare olmuştu kızı ile damadının. Damatları çok saygılı bir çocuktu. O nedenle de ailenin ikinci oğlu gibiydi. Gufran damadını yere göğe koyamıyordu. Kızını biraz şımarık büyüttükleri için de kendilerine kızıyordu. Çünkü Oya Tunç'u istediği gibi elinde çeviriyordu. Ailesinin izin vermediği rehberliğe Tunç izin vermişti. Daha çok İstanbul'a gelen yabancılarla ilgileniyordu Oya. Ancak çok önemli, resmi bir davetli olursa İstanbul dışına da çıkıyordu. Tunç ile Oya çok mutluydular. Tunç'un patronunun Fındıkzade'deki evini tutmuşlardı. Çok da güzel bir evdi. Ödedikleri kira ise komikti. Tunç'un önlenemeyen yükselişi. Oya hamile. Tunç, Mehmet Diker'in sağ kolu olmuştu ama bu arada seyahatler de başlamıştı. Mehmet Diker'in inşaat şirketi bir Rusya'da bir de Diyarbakır'da iki büyük ihaleyi kazanmıştı. Projeleri hep Tunç hazırladığı için onun ilgilenmesi gerekiyordu. Mehmet Diker'in hiç oğlu yoktu. Bu nedenle de Tunç'ta oğul sıcaklığı bulmuştu. Üç kızını da en iyi okullarda okutmaya çalışan Diker bu konuda da hayal kırıklığına uğramıştı. Yalnızca ortanca kızı Selvi babasının çizdiği yolda gitmişti ve İstanbul Teknik Üniversitesi'ni kazanmıştı. Selvi akıllı bir kızdı ama onun da sorunları vardı. Çocukluktan kalça çıkığı vardı ve sol ayağı topallıyordu. Bu yüzden erkeklerden kaçıyor, kimseyle pek arkadaşlık kuramıyordu. İlkokul sıralarında mahallelerinde bir kavga sırasında alt komşularının oğlunun ona topal, topal diye arkasından bağırmasını hazmedememiş, o çocuk aklıyla filmlerde gördüğü intihar sahnelerinden esinlenerek annesinin bir tüp mide ilacını içmişti. Son anda Selvi'yi evin kadını Hacer kurtarmıştı. Mehmet Diker'in en büyük arzusu Selvi'yi şirketinin başına geçirmekti. Rusya seyahati dönüşü Mehmet Diker kafasındaki düşünceleri Tunç'a açtı. Kendisini şirkete küçük bir hisseyle de olsa ortak almak istediğini söyledi. Tunç çok gururlanmıştı bu teklifle. Bu müjdeyi Oya'ya iletmek ve birlikte güzel bir akşam yemeği yemek için heyecanlanıyordu. Mehmet Diker'in birlikte yemek teklifini kibarca geri çevirdi. Havaalanında hemen bir taksi çağırdı. Tam arabaya binerken Mehmet Diker'in kolundan tutarak "Sana bir araba almanın zamanı geldi. Bir de şoför. Benim şirketimin genel müdürüne de bu yakışır artık" demesi karşısında bacaklarının titrediğini hissetti. Ard arda müjdeler veriyordu patronu. Sanki bir rüyadaymış gibi hissetti kendini Tunç. Heyecandan valizini unuttuğunu fark etti. Neyse ki araba alandan fazla uzaklaşmamıştı. Döndüğünde valizini bıraktığı yerde görmesini de şansa bağladı. Yolunun üzerindeki bir çiçekçiden, karısının çok sevdiği kırmızı güllerden kocaman bir buket yaptırdı. Eve gittiğinde zili çalmadı, kapıyı anahtarıyla açtı. Fakat sevinci kursağında kaldı. Çünkü Oya ortalıkta yoktu. Halbuki bu saatte evde olması gerekiyordu. Moskova'dan hareket etmeden önce uçağa binerken telefonla görüşmüşler ve Oya kendisini çok özlediğini, akşam evde hasretle beklediğini, bir de sürprizi olduğunu müjdelemişti. Tunç yaşadığı heyecanla Oya'nın sürprizi olduğunu unuttuğunu fark etti. Çiçekleri vazoya yerleştirdi. Mutfağa doğru bir bardak su almak için giderken kapının açıldığını duydu. Gelen Oya'ydı. Sevinçle kocasının boynuna sarıldı. Tunç da onu dudaklarından ateşli bir şekilde öptü. Nefes almamacasına Mehmet Diker'in kendisine yaptığı teklifleri anlattı. Oya çok mutluydu. "Şimdi benim de sana bir sürprizim var sevgilim. Ben hamileyim. Henüz daha 45 günlük" dedi. Tunç, "Allah'ım, inanamıyorum." Sanki bir melek elinde değneğiyle geldi ve devamlı mutluluk veriyor bize diyerek Oya'ya sıkı sıkı sarıldı. Oya kocasının aldığı gülleri fark etti. "Sevgilim, sen bir tanesin ve hayatımdaki en kıymetli varlığımsın" dedi. Tunç bir gülün yapraklarını koparıp karısının başından aşağıya serpti. Akşam yemeği için çok sevdikleri İtalyan lokantası Centro'ya gittiler. Fotoğraflarını magazin dergilerinden ve gazetelerinden görüp tanıdıkları patron İzzet Çapa'yı fark etti Oya. "Bu adam bir harika, ne enerji var, ne kadar çok mekan açıyor, hepsi de birbirinden güzel" dedi. Oya'nın değişen kaderi ve Tunç'un bunalımı. Tunç, ayın neredeyse 10 gününü artık Rusya ve Diyarbakır'da geçirmek zorunda kalıyordu. Bu durum Oya'yı ister istemez üzüyordu. Üstelik hamileliği ağır geçiyordu. Mide bulantıları, baş dönmeleri, sinir hali Oya'nın karakterini değiştirmişti. Hatta öyle bir an geliyordu ki Oya, "Nereden çıktı bu hamilelik? Bu çocuğu doğurmak istemiyorum" diye isyan edip doktorunun yolunu tutuyordu. Ama ağlayıp ağlayıp vazgeçiyordu sonunda. Tunç karısının bu durumuna çok üzülüyor. Onu bir psikoloğa gitmesi için ikna etmeye çalışıyordu. Aslında son zamanlarda Oya'nın yaşadığı bunalım Tunç'un da moralini çok bozmuştu. Patronu Mehmet Diker de Tunç'un tavırlarından keyfinin yerinde olmadığını anlamıştı. Ama cesaret edip de bir şey soramıyordu. Bu arada Selvi holdinge gelmeye başlamıştı. Stajını Tunç'un yanında yapmasını istemişti Mehmet Diker. Kafası bu kadar doluyken Tunç istese de Selvi'ye pek yardımcı olamıyordu. Oya'nın anne ve babasına durumu açmayı, onlardan yardım istemeyi düşündü bir an için. Ama çok gururlu bir kadındı karısı. Böyle bir durumda Tunç'a hakaret edebilir ve evlilikleri zarar görebilirdi. Tunç, 5 günlük Rusya seyahatinden işi erken bitince sevinçle evine döndüğünde Oya'yı baygın bir şekilde yatarken buldu. Hemen kucakladığı gibi karısını Amerikan hastanesine götürdü. Bol miktarda ilaç içmişti Oya. Hemen midesini yıkadılar. Ölümden döndü ama bebeği kurtaramadılar. Karısının böyle bir çılgınlık yapacağını asla düşünmemişti. Tunç karısının ellerine sarılarak öpmeye başladı. Ona moral vermek istiyordu. Allah'ıma şükürler olsun. İyi ki erken dönmüşüm. Yoksa güzel karımı kaybedecektim dedi. Oya 2 gün hastanede kaldı. Tunç da bu süre zarfında işe gitmedi. Hastaneye gelen Mehmet Diker bir baba şefkatiyle Oya'ya yaklaşarak ona yardımcı olmak istediğini söyledi. Gufran ve Özdemir perişan olmuştu. Çok zengin bir ailenin kızıyla yeni nişanlanmış olan ağabeyi Mithat da ablasının durumu nedeniyle kendi sevincini unutmuştu. Özdemir, kızının yakın arkadaşı olan psikolog Necdet Gökçe'ye gitmesini sağladı. Erkek olduğu söylenen bebeğini kaybetmesi, Oya'nın durumunu daha da kötüleştirmişti. Kuvvetli bir iradeye sahip olan Oya, ikide bir "Allah'ım ne hale geldim" deyip gizli gizli ağlamalarını Necdet Gökçe'ye anlatırken intihar duygularını da dile getirdi. Oya ve Tunç'un mutluluğuna artık gölge düşmüştü. Ağır yatıştırıcı ilaçlar almaya başlayan Oya, eskisi gibi Tunç'la ilgilenemiyordu, işini de bırakmıştı. Tunç, görevi gereği Rusya-Diyarbakır arasında seyahat etmeye devam ediyordu. Çünkü evin bütün yükü artık onun sırtındaydı ama güzel karısının iyi olması için daha da fazla çalışabilirdi. Oya'nın beklenmeyen kararı. Bir Diyarbakır seyahati sırasında şantiyede işçilerle yemek yerken Tunç karısının telefonuyla heyecanlandı. Uzun süredir Oya Tunç'u pek aramıyordu. Evde bile doğru dürüst konuşmuyorlardı. Neredeyse 4 aydır hiç sevişmemişlerdi. Ama bunlar Tunç'un umurunda değildi. Oya onun ilk aşkıydı ve karısını çok seviyordu. Oya'nın normal yaşantısına dönmesi için de hep Allah'a dua ediyordu. Karısı o dönünceye kadar ailesinde kalacağını ve döndüğü zaman da ailesinin kendisiyle konuşmak istediğini söyledi sıkkın bir şekilde. Tunç çok meraklanmıştı. Acaba kayınpederi ve kayınvalidesiyle karısı ne hakkında konuşacaktı onunla? Oteldeki odasında geceyi uykusuz geçirdi Tunç. Gündüz işlerini tamamladı ve akşam erken saatlerdeki bir uçakla da İstanbul'a uçtu. Bir hafta sonra da Mehmet Diker, kızı Selvi ve Tunç Rusya'ya gideceklerdi. Aslında pek gitmek istemiyordu Tunç. Karısını ihmal ettiğinin farkındaydı ama başka da çaresi yoktu. Heyecanla Oya'nın ailesinin Levent Sümbül Sokak'taki 2 katlı villalarına gitti. Kapıyı ailenin evlatlığı Remzi'ye açtı. Yemek saatiydi ve Oya ailesiyle masadaydı. Remzi'ye, "Tunç abi size bir servis koyayım mı?" diye sorunca önemli olayların arifesindeymiş gibi hisseden Tunç isteksizce, "Tabii ben de bir şeyler atıştırırım." dedi. Kayınvalidesi ve kayınpederinin kendisine acıyarak baktıklarının farkındaydı. Oya aldığı yatıştırıcıların da etkisiyle tepkisizdi Tunç'a karşı. Yalnızca ayağa kalkıp kuru bir hoş geldin demişti. Kayınpederi yanına sandalye koyup Tunç'un saçlarını okşayarak oturmasını istemişti. Yemek sırasında havadan sudan konuşuldu. Daha sonra kahve içmek için salona geçtiler. Tunç karısının yanına oturdu ve elini tutmak istedi ama Oya buz gibiydi. Özdemir sesi titreyerek, "Oğlum, Oya senden boşanmak istiyor. Nedeni de senin hayatını mahvetmemek," dedi. Böyle bir karara hiç hazırlıklı değildi Tunç. Şaşırdı. Kekeleyerek ağzından, "Nasıl olur? Ben karımı seviyorum. Onun da beni sevdiğini sanıyorum," sözleri çıktı fısıltı halinde karısının yüzüne bakarken. Oya yine tepkisizdi. Gufran bu kez devreye girdi ve Tunç'a Oya'nın tedavi için Amerika'daki amcasının yanına gideceğini, sürenin uzun olacağını, Tunç'un hayatını mahvetmemek için ailece böyle bir karar aldıklarını ağlayarak söyledi. O ana kadar hiç tepki vermeyen Oya ağlayarak kocasına sarıldı. Gerçekten iç parçalayacak bir sahneydi. Ne olur Tunç, beni affet. Seni çok seviyorum bir tanem ama buna mecburuz. Ben kötü bir dönem yaşıyorum. Senin yaşamını da berbat etmek istemiyorum. Ne olur beni affet dedi. Tunç karısının iki elini tutarak dudaklarına götürdü. Onun da gözlerinden sicim gibi yaşlar akmaya başladı. Bir tanem, ikimiz birlikte olursak bütün acıların üstesinden gelebiliriz diyebildi ama kararlıydı o ya. Tunç'a evde bana ait olan tüm özel eşyaları aldım. Onun dışında her şey senin dedi. Bu sırada Mithat geldi. O duruma çok önceden vakıftı. Ben hayatımda hep sizin sevginizi örnek almıştım ve inanmıştım diyebildi ancak Mithat. O deli oğlanın bile gözleri doldu. Tunç nasıl hareket edeceğini bilemedi. Özdemir, gel biz seninle erkek erkeğe biraz daha konuşalım. Seni eve ben bırakayım, şoförüne söyle gitsin. Yolda da dertleşiriz dedi. Tunç artık yapılacak hiçbir şeyin kalmadığına inandığından kayınpederine yalnız kalmak istediğini söyleyerek evin yolunu tuttu. Tunç ve Oya anlaşmalı olduğu için ikisi de mahkemeye gelmediler. Zaten avukatları ikinci celsede boşanma kararını aldırdı. Bu arada Oya Amerika'ya gitti. Tunç ise deli gibi çalışıyordu. Mehmet Diker anılarının olduğu Fındıkzade'deki evden isterse taşınabileceğini ve Ulus'ta minik güzel bir dairesi olduğunu söyledi. Tunç en çok bu teklife sevindi. Çünkü bir süredir zaten eve uğramıyor, çırağında kalıyordu. Tunç'un yeni hayatı. Tunç yeni evinde çok mutluydu. Oya Amerika'ya gideli neredeyse bir yıl olmuştu. Tunç, Oya'nın ailesiyle ayda bir kez de olsa buluşup dertleşiyordu. Bu arada Mehmet Diker, Tunç'u sık sık kendi evine davet ediyor, ailesiyle de kaynaşmasını sağlıyordu. Selvi iyiden iyiye işlere alışmıştı. Tunç'un genel müdürlük odasının yanında kızı için de bir oda yaptırmıştı Mehmet Diker. Oya'nın ailesiyle yediği bir yemekte Tunç, eski eşinin durumunda müthiş bir gelişme olduğunu öğrendi. Üstelik Oya bir yıldır kaldığı Amerika'da iki aydır sağlık durumunda görülen düzelme nedeniyle çalışmaya bile başlamıştı. Tunç eski karısına karşı içinde hala derin bir sevgi olduğunu sezdi. Acaba Oya Türkiye'ye dönse onunla yeniden evlenebilir miydi diye kendi kendine sordu ve yanıtı evet neden olmasın oldu. Mehmet Diker işlerinin büyük bir bölümünü kızı Selvi ve Tunç arasında pay etmişti. Hesap kitap işlerinde ağırlık kızındaydı. Tunç'a güvenmediği için değil, Tunç'un Selvi'ye oranla işlerinin daha ağır oluşundandı bu düzenleme. Bütün Rusya ve Diyarbakır'daki inşaatlar, İstanbul'da yeni yaptıracakları toplu konut inşaatının projeleri, işçilerin denetimi hepsi Tunç'un sorumluluğundaydı. Tunç ile Selvi üstelik çok da iyi anlaşıyorlardı. Aslında Mehmet Diker'in en büyük arzusu Selvi ile Tunç'un başını bağlamaktı. Ama ikisinin arasında öyle sevgiye, aşka dayanan bir ilişki yoktu. Tunç Selvi'ye karşı çok saygılıydı. Selvi de Tunç'u ağabey olarak görüyordu. Yalnız bir süredir Tunç Selvi'yi fazla dağınık ve düşünceli buluyordu. Kızın kimselere açamadığı bir sırrı var gibiydi. Tunç ona yaklaşıp şefkatli bir şekilde bu sorununa nasıl çözüm getireceğini sormak için fırsat kolluyordu. Son bir aydır da Selvi sık sık işten erken ayrılır olmuştu. Neden olarak da sudan bahaneler uyduruyordu. Bir kredi görüşmesi için bir bankanın genel müdürüne Selvi randevu vermişti. Fakat daha sonra Tunç'un gitmesini istemişti. Tunç, genel müdür Mürteza Aydın'la genellikle yaptıkları gibi Paper Moon'da yiyecekleri yemeği Taksim'deki The Marmara'ya kaydırdı. Aynı gece Paper Moon'da rakip şirketin 10 kişilik bir daveti olduğunu öğrenmişti. Selvi bu tarz şeytanlıkları düşünmezdi ama Tunç için önemliydi bunlar. Kredi sorunu olduğu için dedikodulara hedef olmak istemiyordu. Tunç saat 21'deki yemeğe biraz erken gitti. Çünkü o sabah aylar sonra ilk kez Oya ile görüşmüştü. Çok farklıydı sesi Oya'nın. Sanki yeniden doğmuş gibiydi. Bir süre Oya ile Tunç telefonda flört ettiler, sevgi dolu günlerinden söz ettiler. Oya Amerika'daki günlerinin çok iyi geçtiğini, birkaç arkadaşı olduğunu söyledi Tunç'a. Bir süre daha terapi seanslarının devam edeceğini ama ilaçları azalttıklarını, kendisini çok iyi hissettiğini söylemesi Tunç'u çok heyecanlandırmıştı. Bu nedenle kendine The Marmara'nın muhteşem manzaralı çatısında bir duble viski ısmarlamaya karar verdi. Şoförüne kendisini gece yarısı gibi almasını söyledi. İçi içine sığmıyordu Tunç'un. Aslında Rusya'da ne kadınlar görmüştü. Hele Rusya'daki ortaklarının mimarı olan Irina resmen Tunç'a ilanı aşk edecekti. Üstelik de 24 yaşında ve dünya güzeli olan kız iki de lisan biliyordu. Tunç Oya'dan ayrıldıktan sonra yalnızca ihtiyaç için birkaç ilişki yaşamıştı. Bunlardan bir tanesi eski sekreteri Bircan, diğeri de iki Rus güzeliydi. Bircan çok üstüne gelmişti Tunç'un. Bir akşam Tarabya'da yenilen bir yemek sonrasında Tunç sarhoş olmuştu. Sabah uyandığında kendini Tarabya Oteli'nin bir odasında buldu. Ondan sonra da birkaç kez daha Bircan'la birlikte oldular ama Bircan'ın evlilik hayalleri, Tunç'u ailesiyle tanıştırma isteği ve baskısı sonunda Tunç, Bircan'ı kırmadan ayrılmaları gerektiğini söyledi. Bunu gururuna yediremeyen Bircan'ın işten de ayrılarak rakip şirkete geçmesi bir süre Tunç'un başını ağrıtmıştı. Ama Bircan dürüst çıkmıştı. Öyle şirket sırlarını rakip kuruluşa verecek karakterde bir kız değildi.